Ayrım 26.
Somali. İngiliz Somali Protektorası, Haziran 1960'ta bağımsız olduktan 5 gün sonra gene yeni bağımsız İtalyan Somalisi ile birleşerek Somali Cumhuriyeti adını aldı. Yeni devlet, Afrika'da gördüğümüz olumsuz bir özelliği taşımayan ayrıksı bir ülkeydi. Yani Somali toprağında yaşayanların hepsi aynı etnik kökenden geliyor ve aynı dili konuşuyorlardı. Fakat diğer Afrika ülkelerinde gördüğümüz başka bir olumsuz özellik Somali'nin başındaydı. Komşusu ülkelerde Somalice konuşanlar bulunmaktaydı. Bu durumda Somali Cumhuriyeti komşuları üzerinde toprak isteklerinde bulunmaya başladı. Etiyopya'dan Ogaden çölünü ve Haut bölgesini, Kenya'nın kuzeydoğusunu ve 1977'de bağımsızlığını kazanan Cibuti Cumhuriyeti'nin de İssa bölgesini almak istedi. Bunlar hep Somalice konuşulan bölgelerdi. Bu isteklerin çıkardığı çatışmaları Etiyopya ve Cibuti'yi de gözden geçirdikten sonra ele almak daha uygun olacak. Somali, Arapça konuşmadığı halde Arap Ligi'ne katılan tek ülke oldu. Muhammed Siyad Barre'nin 1960'ta bir darbe ile yozlaşmış sivil yönetimden iktidarı almasından sonra 1970'te bilimsel sosyalizm ilkelerine sadık kalacağı ilan edildi. Dünyanın en fakir 25 ülkesinden biri olduğu halde 1973 kuraklığını büyük bir başarıyla göğüsledi. Yüz binlerce göçebeyi güneyin bereketli topraklarına yerleştirdi. Bugün yozlaşmanın bulunmadığı bir Afrika ülkesi olarak gösterilen Somali'de muhalefet rahatça işleyebiliyor. Ekonomik etkinlikler kooperatifler tarafından örgütlenerek yürütülüyor. Ademi merkeziyetçilik bölgelerde başarıyla uygulanmakta. Afrika'nın en üzgün önderi Nyeri, Somaliler bizlerin sözünü ettiğimiz uygulamaya koyulmuşlardır diyor. Somali 1974 yılında imzaladığı belgeyle SSCB ile dostluk ve işbirliği anlaşması yapan ilk Kara Afrika ülkesi oldu. Fakat Etiyopya ile yaptığı savaşta kendisine karşı düşmanına yardım ettiği için Sovyetlerle diplomatik ilişkileri 1977 sonunda dondurdu ve onu deniz üslerinden apar topar çıkardı. Küba ile diplomatik ilişkileri de kopardı. Bu mücadelelerde Somali çok yalnız kaldı. Afrika Birliği örgütü tarafından kınandı, ne Batılılardan ne de Arap Ligi'nden yardım görebildi. Çünkü kolonyal birimlerin bağımsız ülkelere dönüşmelerinden sonra sömürgeci ülkeler tarafından yapay olarak çizilen sınırların değişmeyeceği yolundaki OAU ilkesine aykırı düşmüştü. Somali halkından ise sağlam destek gördü hükümet. Yalnız 15 yıl içinde Etiyopya'ya iki kez yenilmek ordunun bir bölümünü rahatsız etmiş olacak ki 1978 Nisan'ında başarısız bir askeri darbe yapıldı. Somali bugün ekonomik ve siyasal bakımdan düzeni sağlayabilmek için çabalar gösteriyor ve SSCB ile ihtiyatlı fakat aktif bir biçimde tekrar bir yakınlaşma sağlamaya çalışıyor. Etiyopya. Toprakların eşit bir biçimde İmparator Selassie, feodal beyler ve kilise arasında bölünmüş olduğu Etiyopya'daki sömürü ve yoksulluk dayanılmaz boyutlara ulaşmışken, Afrika'yı kırıp geçiren 1973 kıtlığı bardağı taşıran son damla oldu. Yönetimin yozlaşmışlığı da katkıda bulununca 1 milyonun üzerinde insan kırılmıştı. 12 Eylül 1974 askeri darbesi 21 Mart 1975 tarihinde 1930'dan beri süren Selassie rejimine son verdi. Yönetimi DERG, Silahlı Kuvvetler Eşgüdüm Komitesi ele aldı. Bu komite tarafından seçilen Geçici Askeri Yönetim Konseyi PMAC yürütme görevini üstlendi. DERG 20 Mart 1974'te 10 maddelik bir program yayımladı. Toprak reformu ve toplumsal adalet konularında önemli başarılar sağladı. Fakat %30'u aşan enflasyon, 14 eyaletten 10'unda sürüp giden silahlı ayaklanmalar ve ülke içinde yer altına inmek zorunda bırakılan muhalefet rejimi oldukça zayıflattı. Binbaşı Miriam'la birlikte DERG darbesini gerçekleştirmiş olan General Teferi Banti 1977 Şubat'ında Mariam tarafından alaşağı edilerek idam edildi. Mariam devlet başkanı oldu. 21 Nisan 1976'da açıklanan siyasal programdan sonra Mayıs 1977'de Mariam SSCB ile bir dostluk ve işbirliği anlaşması imzaladı. Bunu 20 Kasım 1978'deki Dostluk ve İşbirliği Anlaşması izledi. Anlaşma, 2 yıldır iki ülke arasında gelişmekte olan siyasal, ekonomik ve askeri ilişkileri belgeliyordu. Etiyopya'nın başında çok önemli iki sorun vardı. Ogedon ve Eritre. Bunların ikisinin de üstesinden gelmekten yoksun olan Etiyopya Sovyet malzeme yardımı ve Küba'nın askeri danışman yardımını almaya başladı. O denli ki Amerikan haber alma örgütleri Mayıs 1977'de Etiyopya'daki Kübalı danışmanların sayısını 50 olarak saptarken bu sayı Haziran sonlarında 3000'e çıkmıştı. Etiyopya'daki Sovyet-Küba varlığını bu bölgedeki büyük devletlerin politikalarını incelerken ele almak daha uygun olacak. Onun için Sovyet-Küba yardımının Etiyopyalıların Ogeden'de Somali'yi yenmelerinin tek nedeni olduğunu ve bu yardım sayesinde Etiyopya'nın Eritre'de yitirilmiş bir savaşa tekrar egemen duruma geldiğini ekleyerek ülke içindeki duruma dönelim. Bugün Etiyopya'da siyasal partilere izin yok. Bununla birlikte dergin politikasına karşı çıkan birçok gizli parti var. Bunlar çeşitli eğilimlere sahip. Etiyopya Demokratik Birliği, Muhafazakar, EDU, PREP, Etiyopya Halkının Devrimci Partisi, Marksist-Leninist, askeri rejimi faşistlikle suçluyor. MESON, MELA Etiyopya Sosyalist Nekeke, 1974 darbesini hazırlayan üniversite öğrencileri tarafından 1968'de kurulan ve 1977 Nisan'ında devrimci muhalefet yapmaya geçen örgüt. Bu arada devlet başkanının isteği üzerine kurulan gizli bir parti olan SEDE-EDE Devrimci Yangın hükümeti destekliyor. Muhalefete yapılan baskıların doruk noktası Nisan 1977'de yüzlerce üniversite öğrencisinin öldürülmesi oldu. İçteki muhalefetten başka askeri hükümetin asıl baş ağrısı ayrılıkçı hareketlerden ileri geliyor. Eritre'de FLE, Eritre Kurtuluş Cephesi ve FPLE, Eritre Halk Kurtuluş Cephesi, Ogeden'de Batı Somali Kurtuluş Cephesi, Güney ve Güneydoğu Eyaletlerinde Oromoro Kurtuluş Cephesi, Doğu'da Afar Kurtuluş Cephesi ve Tigre Eyaletinde de Tigre Halk Kurtuluş Cephesi var. Cibuti. Fransız sömürgesi iken Afar ve İssa toprağı adıyla anılan Cibuti, Haziran 1977'de bağımsızlığını kazanarak Arap Ligi'ne girdi. Devlet Başkanı Abdidon, bağımsızlığa karar veren plebisite tek adaydı. Aynı zamanda hükümet başkanı olan Abdidon, bir meslekten politikacı ve kahvehane politikacısı sayılıyor. Milliyetçi ve antikomünist, Cibuti'nin genel oyla seçilmiş 60 kişilik bir parlamentosu var. Partisi ne olursa olsun bütün milletvekilleri RPI, Bağımsızlık İçin Halk Birliği adı altında seçilmiş durumda. Fakat bu birlik görünümünün altında güçlü solcu muhalif partiler var. FLCS, Somali Kıyısı Kurtuluş Cephesi ve MPL, Halk Kurtuluş Hareketi, Afarların Marksist Partisi olup dergiyle yakınlaşmayı savunduğu için 1977'de kapatıldı. Cibuti nüfusunun %80'i İssa Somali kökenli, %20'si de Afar. Birinciler üzerinde Somali hak iddia ediyor, ikinciler ise Etiyopya'dan yardım alıyor. Ülke şimdiden fiilen üçe bölünmüş durumda. Cibuti kenti ve banliyosu İssa Somali ülkesi ki buraya Afarlar girememektedir, bir de küçük Afar ülkesi olmak üzere. Cibuti'de tarım yok, maden bulunmuyor. Bütün ekonomisi özellikle Addis Ababa'nın çıkışı olan liman ve demiryolu. Demiryolu Eritreliler tarafından havaya uçurulduğu için limanın faaliyeti 1/3'e inmiştir. Afarlarla İssalar arasında paylaşılan Cibuti Cumhuriyeti'nin geleceğinin Mogadiscio ile Addis Ababa arasında oynandığı söyleniyor. Etiyopya-Somali çatışması. Bu çatışmanın odak noktası Somalice konuşan bir halkın oturduğu bir Etiyopya toprağı olan Ogedeon. Tarihe bakılırsa Somaliler Ogedeon'a girmeleri 16. yüzyıla kadar gidiyor. 19. yüzyıl sonunda Etiyopyalılar işgal ediyorlar. Etiyopya'nın Ogedeon'a imparatorluğun bir parçası gözüyle bakmalarının kökeni burada. Etiyopya İtalyan işgaline uğradığı zaman Ogedeon da işgal edildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya, Doğu Afrika'sının İngiltere tarafından işgali üzerine Ogedeon 1942-48 arasında Etiyopya'nın protestolarına karşın Somali ile birleşti. 1948'de ise İngiliz-Etopya Anlaşması ile Etopya'nın oldu. Ogaden sömürgeci devletler tarafından bir top gibi oradan oraya atılmıştı. Tabii bu tarihten sonra Somali Ogaden'i bir daha aklından çıkarmadı. Bu gerilim gittikçe yükselerek 1977 sonbaharında Batı Somali Kurtuluş Cephesi kuvvetlerinin Somali ordusunun desteği altında Ogaden'e saldırmalarına kadar sürdü. 23 bin kişilik Somali ordusu 49 bin kişilik Etopya ordusundan çok daha iyi örgütlenmişti. Etopya savaşı yitirmekteyken Sovyetler Birliği ve Küba askerleri kitlesel bir yardım yaparak durumu Etopya'dan yana çevirdiler ve Somali ordusu yenik düştü. Çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Barre, SSCB'yi deniz üstlerinden attı. Küba ile diplomatik ilişkilerini kesti. SSCB ile diplomatik ilişkileri de dondurdu. SSCB bundan sonra Etiyopya ile çok yakınlaşacaktır. Etiyopya-Eritre çatışması. Eritre, Etiyopya'nın tek denize açıldığı yer olan kuzeyini olduğu gibi kaplayan eyaletin adıdır. Grekçe Kızıldeniz anlamına gelir. Babel-Mendeb Boğazı'na egemen olduğu için önemli bir konumu vardır. Adaları tanker yolları üzerindedir. Petrol ve altın gibi önemli madenlere sahiptir. 3 milyon kadar olan halkının yarısından fazlası Müslümandır. Tigrinya ve Arapça dilleri konuşulur. Eritre 1557'den 1890'a kadar Osmanlı işgalindeydi. Bu tarihten 1941 yılına kadar İtalyan sömürgesi olarak kaldı. İtalyan işgalinin Eritre halkının bugünkü durumuna önemli etkisi oldu. Eritre, Etiyopya'nın bütününden farklı bir gelişme gösterdi. İntegliyentiyasısı önemli boyutlara ulaştı. O kadar ki Etiyopya toplum nüfusunun %10'unu, nitelikli nüfusunun %50'sini oluşturur duruma geldi. Eritre'yi 1941-52 arası İngiliz askeri yönetimi altında görüyoruz. 1952'ye kadar Birleşmiş Milletler'in kurduğu 3 komisyonda Eritre hakkında bir karara varılamadı. Bu tarihte Amerika Birleşik Devletleri'nin girişimiyle Eritre özel bir birim durumuna getirilerek Etiyopya ile federasyon kuruldu. Ayrıca bir bayrağı, meclisi ve bunun gibi şeyleri olacaktı. Amerika Birleşik Devletleri karşılığında 1943 yılından beri yararlandığı Cagnew işletmesinin üstüne yerleşti. Etiyopya Amerika Birleşik Devletleri'nin bu girişiminden o denli memnun olmuştur ki Kore'ye gönüllü askerler yollamıştır. Bu tarihten 10 yıl sonra 1962 Kasım'ında Kukla bir Eritre Meclisi'nden çıkarılan bir kararla Eritre, Etiyopya'nın 14. eyaleti ilan edildi. Eritrelilere göre kendi bölgelerinin ayrılmak istemesi OAU'nun Uti Possidetis ilkesine aykırı değildi. Çünkü Eritre'nin kendisi ayrı bir kolonyal birimdi. İngiltere çekilirken Etiyopya'ya bırakmıştı. Bu yüzden Eritre'nin Ogaden gibi, Şaba gibi, Biafra gibi ayrılmacı örneklerden farklı olduğu ortadaydı. Bu örneklerde bir kolonyal birimin bağımsızlıktan sonra parçalanması söz konusu iken, Eritre örneğinde bir kolonyal birimin bağımsız olacak yerde başka bir ülkenin egemenliğine sokulması olayı görülmekteydi. Komşu ülkelere kaçan Eritreli siyasal mülteciler Eritre Kurtuluş Cephesi'ni ELF kurdular. 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra ELF'nin gelenekçi Müslüman eğilimli olması Hristiyan ve radikal unsurların Marksist eğilimli Eritre Halk Kurtuluş Cephesi EPLF adıyla örgütten ayrılmasına yol açtı. 4 yıl boyunca iki örgüt Haile Selassie'nin ordusuyla olduğu kadar birbirleriyle de çatıştılar. Aralarında çatışmalarına rağmen bu kurtuluş hareketleri büyük başarı kazandı. Eritre'nin %90'ını ele geçirdiler. İslam ülkelerinden ve komünist bloktan önemli ölçüde yardım görüyorlardı. Sudan, Somali, Mısır, Suriye ve Irak maddi yardım yaptı. Küba ise en azından 1967 ile 1971 arasında ELF kuvvetlerini Küba'da eğitti. Sovyetler Birliği ise İmparator Selassie'ye düşene kadar kendisiyle çok iyi ilişkiler sürdürmüştür. Derg yönetimi başa geçince Eritre isyanına karşı ikili bir tutum takındı. Bir yandan Eritre'nin eski özerk durumuna gelerek Etiyopya ile tekrar federasyon kurmasını amaçlayan siyasal bir çözüm isterken diğer yandan sorun askeri yoldan çözmeye çalıştı. Eritreliler de birinci çözüme yatar gibi gözükürken askeri bir başarıya bağımsızlık arama yoluna gittiler. Bugün bile her iki tarafta görüşmeye razı gözükmekle birlikte çözümü askeri başarıda arıyor. Bu kurtuluş örgütlerinin nitelikleri kısaca şöyle. 1961'de kurulan Eritre Kurtuluş Cephesi 12 bin savaşçıya sahip. İdeolojisi ılımlı. Çoğu Müslüman desteğini esas olarak Suudi Arabistan ve Irak'tan sağlıyor. Bu örgütten ayrılan 1970'de kurduğu Eritre Halk Kurtuluş Cephesi'nin ise 20 bin savaşçısı var. Örgüt Marksist eğilimli. Çoğu Hristiyan. Diğerinin aksine Araplarla dost değil. Arap Ligi'ne girmek istemiyor. Komünistlerle hiçbir ilişkisi yok. Demokratik bir yapıya sahip. Köy düzeyinde seçimler yapıyor, azınlıkta kalanlar gereğince temsil edilebiliyor. Kadın haklarını sağlama konusunda çok ileri. Bu durumda sağlam bir halk desteği sağladığı için de askeri başarısı çok yüksek. 1978 başında bu örgütlerin Eritre'de iyice başat duruma gelmelerinden sonra Sovyet ve Kübalıların işe karışmaları üzerine bölgede durumun neye dönüştüğünü büyük devletlerin buradaki politikalarını incelerken görmek daha uygun olacak. Büyük devletler ve Afrika'nın boynuzu. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'nın boynuzdaki politikasının temel çizgileri, ABD sermayesinin ve teknolojisinin bölgeye girmesi ve Amerikan mallarını sürekli bir pazar yaratması, bir de komünist bloğun buradan uzak tutulması biçiminde özetlenebilir. Amerika'nın Selassie rejimiyle arası özellikle iyiydi. O kadar ki 1953-70 döneminde Amerika'nın bütün Afrika'ya yaptığı ekonomik yardımın %20'si askeri yardım ise %50'si doğrudan doğruya Etiyopya'ya aktı. Amerika bu ülkede geniş bir askeri yardım heyeti tutuyordu. Zaten 1952'den beri Kagnew dinlenme üstünü elinde bulundurmaktaydı. Derg yönetimine gelince Amerikalılar kalmaya devam ettiler. Fakat rejim gittikçe radikalleşiyor, anti-Amerikanlaşıyordu. Eritre'de şiddetlenen savaşın da getirdiği gereksinmelerle silah yardımının yetersizliğinden yakınmaya başladı. Yeni gelen Carter yönetiminin Afrika politikası ancak beyaz yönetimlerle ilgili olarak değişiklikler getiriyordu. Yeni yönetim insan hakları konusunda ileri sürerek 1977 başında askeri yardımı tümüyle kesti. Bu durum Derg için Eritre ve Ogedeon'un yitirilmesi demekti. Nisan 1977'de rejim Marksist olduğunu ilan etti ve Amerikalıları ülkeden kovdu. Onların yerini 1977 sonunda Somali'den de kovulacak olan Sovyetler gittikçe hızlı bir biçimde almakta gecikmedi. Sovyetlerin Somali'ye yardımından vazgeçmesi ve bütün gücüyle Etiyopya askeri yönetimini desteklemeye başlaması Somali ABD'ye başvurdu. Amerika Birleşik Devletleri önceleri Büyükelçisini bu konuda yetkili kıldıysa da sonradan bir koşul ileri sürdü. Başkan Siyada Barre, Somali'nin Etiyopya, Cibuti, Kenya'dan istediği topraklardan vazgeçtiğini açıklayacaktı. Bu herhangi bir Somali önderi için siyasal intihar demekti. Şimdi ABD, boynuzdaki ülkelerin SSCB'den hayal kırıklığına uğrayarak kendisine dönmelerini beklemektedir. SSCB ve Küba. Derg yönetimi 1974'te Selassie'yi devirerek başa geçtiği zaman Sovyetlerle Etiyopya'nın iyi fakat fazla yakın olmayan ilişkileri sürmekteydi. İmparatorun düşürülmesini ihtiyatla karşılayan SSCB, Derg'in siyasal programını başa geçtikten 19 ay sonra 21 Nisan 1976'da ilan etmesi üzerine Etiyopya'ya büyük bir yaklaşma gösterdi. Etiyopya'nın milli bir demokratik devrim yapmakta olduğunu söyleyerek anti-emperyalist ve anti-sömürgeci mücadelenin aktif bir üyesi durumuna geldiğini ilan etti. Etiyopya, Aralık 1976'da gizli bir askeri yardım anlaşmasıyla en azından 100 milyon dolar aldı. Mayıs 1977'de Mariam, SSCB'yi ziyaret ederek işbirliği ve dostluk kurulması hakkında bildiri imzaladı. Bu imzadan 2 hafta önce de Derg, Amerikan askeri heyeti ile diğer Amerikan yetkililerinin ülkeyi terk etmelerini buyurmuştu. Etiyopya ile ilişkilerin bu denli yakınlaşması iyiydi de Kremlin'in Ogedeon çölünü Etiyopya'dan isteyen Somali ile ilişkileri ne olacaktı? Etiyopya yardım görmese Eritre'nin bağımsızlığını kazanması kesindi. Şimdiden bölgenin %90'ı gerillaların denetimine geçmişti. Üstelik Suriye ve Irak Eritre'yi destekliyordu. İşte bu uzlaşmaz çıkarları bağdaştırabilmek için SSCB'nin yapacağı bir tek şey kalıyordu. Etiyopya ile Somali'yi uzlaştırmak. İşte SSCB Küba önerisini bunun ışığında görmek gerekir. Mart 1977'de Castro, Miriam ve Siad Barre toplantısında bir federasyon gerçekleştirilmeye çalışıldı. Fakat Somali reddetti. Etmeseydi SSCB etkisi büyük boynuza rahatça yayılacaktı. Federasyon kotar alamayınca SSCB yeni müttefiğine yaptığı yardımı arttırdı. Küba da işin içine girdi. Mayıs 1977'de Amerikan kaynakları yalnızca 50 Kübalı danışmandan söz ederken bu sayı Temmuz sonunda 3000'e yükseldi. Boynuzda yeni bir öğe ortaya çıkmıştı. Daha önce yıllarca Eritre Kurtuluş Cephesi savaşçılarını eğitmiş olan Küba şimdi gerillaların karşısındaydı. Addis Ababa'ya yardım ediyordu. Castro bu değişikliği dergin gerçek bir ilerici güç olduğunu, Eritrelilerin tutucu Arap ülkelerinin uluslararası gerici komplosunun adamı olduğunu ileri sürerek açıkladı. Durum Etiyopya açısından Eritre'de kötüye giderken 1977 sonbaharına doğru Batı Somali Kurtuluş Cephesi Somali ordusundan yardım alarak harekete geçti. Kasım geldiğinde Ogedeo'nun büyük bölümü denetimleri altındaydı. Bu arada Etiyopya'ya SSCB malzemesi ve Küba danışmanı yardımı hızlanmaktaydı. Kremlin'in 48 tane MiG-21 yollamakta olduğu haberleri geliyordu. Bu durum karşısında sinirlenen Siad Barre, Sovyetlerin deniz ve hava üslerini terk etmelerini buyurarak Küba ile diplomatik ilişkilerini kesti. Böylece Sovyetlerin önemli bir üssü olan Barbera Denizi üssü boşaltılmış oluyordu. Bu arada Etiyopya'nın 20 Kasım'da Sovyetlerle yaptığı anlaşma bu bozuşmanın bir nedeni olarak anımsanmalıdır. Ogedeon'da Etiyopya karşı saldırısı Ocak 1978'de başladı. Küba kuvvetleri 17 bine çıkmıştı. Daha da önemlisi içinde 60 adet MiG-21 ve 2 MiG-23 filosunun da bulunduğu 1 milyar dolar tutarındaki Sovyet malzeme yardımının gelmesi oldu. Mart geldiğinde Somali ordusu çekiliyordu.